Ayrım 6, sayfa 41. Nazan birden gözlerini açtı. Onu uykusundan uyandıran bir neden olmalıydı. Önce duruma, birden uyum sağlayamadı. Sonra ilk fark ettiği, üzerindeki yorganın yere kaymış ve üşümeye başladığını hissetmesi oldu. Elleri kayan yorganını aradı yatakta. Bilinçsiz, insiyaki bir hareketle. Ama yorgan eline gelmiyordu. İnce uzun parmakları boş çarşafın üzerinde dolaştı, yorganı bulamıyordu. Sonra o garip kokuyu duydu. Sanki daha evvel de ağzında burnunda tadını hatırladığı kokuyu. İrkildi. Yatağın içinde kıvrılmış, düzgün ve uzun bacaklarını karnına doğru çekmiş, sol yanına doğru yatıyordu. Hissettiği o koku hiç de yabancısı değildi bu kokunun. Hızla geriye dönüp öbür yanına bakmak istedi. Onun geldiğini anlamıştı. İri iri açılan gözleri odanın karanlığında dolaştı. Tam ayak ucunda, yatağın kenarında devasa cüssesiyle durmuş kendisini izliyordu. Nazan'ın kalbi yerinden çıkacak gibi oldu. Kalbinin vuruşları sanki kulaklarında atıyordu. Yatağın içinde kımıldamadan öylece kaldı. Sinirleri yine yay gibi gerilmişti. Ama korkmuyordu artık. Tek istediği mütecavizin o lanet ilacı kullanmamasıydı. Uykuya dalmak, bayılmak, kısaca kendinden geçmek istemiyordu. Ayık ve sağlam bir kafayla zevkin doruklarına çıkmak, sevişmenin her anının hazzını yaşamakta dileği. Lakin henüz bunu saldırgana açıklayacak cesareti bulamıyordu kendinde. Muhakeme gücü yavaş yavaş yerine gelir gibi oldu. İlk şaşkınlığını atlatınca adamın bu defa geçen seferki gibi davranmadığını fark etti. İstese yine uykudayken o ilacı koklatır, kendinden geçmesini sağlardı ama yapmamıştı. Yine de yerinden kımıldayamıyordu Nazan. Hem bu defa elleri ayakları da bağlanmamış serbest bırakılmıştı. Yattığı yerden odanın alacakaranlığında heyula gibi iri görünen mütecavizine baktı. Adam heykel kadar hareketsizdi. Hiç kımıldamıyordu. Nazan bir an rüya gördüğünü sandı. Bu da çok normaldi. Zira şuur altı hep bu anın beklentisiyle doluydu. Rüyaların hep bu tip beklentilerle oluştuğunu, şuur altının bir tür dışa vurumu olduğunu okumuştu bir yerlerde. Ama bu kesinlikle bir rüya olamazdı. Zira uykudaki insanlar koku alamazlardı, oysa o kloroforma benzeyen pis kokuyu çok net duyuyordu. Yine de emin olmak için güç bela titreyen sesiyle fısıldadı. ''Sen misin?'' Ağzından başka kelimeler dökülememişti. Saçma bir soru olduğunu biliyordu ama sanki boğazı düğümlenmişti. Önce karanlık odada parıldayan bembeyaz dişleri gördü Nazan. Adam gülüyordu. Sessiz ama kahredici bir eda ile. Mağrur, kendinden emin ve de güven içinde. Sorusuna soruyla karşılık verdi saldırgan. ''Beni bekliyordun değil mi? Özledin. Gözlerin yollarda kaldı.'' Ne cevap vereceğini kestiremedi Nazan. Ne söyleyebilirdi ki? Gerçeği mi? Nedense onu saçma gelen bir direnişle gururunun incineceğini hissederek itirafta bulunamadı. Zaafını ona hissettirmemeliydi. Evet diyemezdi. Cevap versene! Susmaya devam etti Nazan. Mütecavizin sesi birden yükseldi. Cevap versene orospu. O geceyi tekrar yaşamak için dört gözle beni beklediğini itiraf etsene. Hadi bekliyorum. Kendisine orospu diye hitap etmişti adam. Uğradığı hakaret benliğinde yeni bir isyan fırtınası yarattı. O bir orospu değildi ve hiç kimse kendisine bu şekilde hitap cesaretini bulmamalıydı. İçinde şiddetli bir eziklik hissetti. Fakat adamın da haklı olduğu bir taraf mevcuttu. Evet, bu ziyareti dört gözle, hatta hasretle beklemişti. Kardeşi Ayşe'yi bile bu nedenle yanından uzaklaştırmıştı. Ama bunu kimselere itiraf edemezdi. Onunki sadece hiç alışık olmadığı bu tatmin hissinin gerçekleşmesiydi. Canımı yakma, diyebildi sadece. Söyle, konuş, beni bekliyordun değil mi? Nazan ağzından çıkan kelimeye inanamadı. Evet, diyebilmişti kısık sesiyle. Biliyordum zaten. Benim tadıma varan her kadın yolumu bekler. Bu gece yine büyük zevkler alacaksın benden. Nazan yutkundu. Ne yapacağını, nasıl davranacağını kestiremiyordu bir türlü. Boşuna inkara kalkışmanın yolu yoktu. Günlerdir beklediği an gelip çatmıştı. Fakat nedense hiç anlamadığı bir durgunluk çökmüştü üstüne. Aslına bakılırsa korkmuyordu. Hem de hiç korkmuyordu. Hatta canının yanmasından bile. Kimseye açıklayamazdı ama adam onu inciterek ırzına geçmesine rağmen bundan keyif dahi almıştı. Nihayet güçlükle yatağın içinde kımıldadı. Ufacık silipini bacaklarından çekip çıkarmak istedi ama adamın o kahredici sesi yine kulaklarında çınlamıştı. Dur bakalım, o kadar acele etme. Bu akşam yeni zevkler tadacağız. Bak, seni bağlamıyorum. Fakat canını yakmayacağım konusunda garanti veremem. Ben hoyratça sevişmeyi severim. Sakın bana numara yapmaya kalkışma. Sen de bundan hoşlanıyorsun. Nazan itiraz edemedi. Tir tir titriyordu. Kalk ayağa, dedi mütecavüz emredici bir tonla. Nazan çaresiz bir şekilde uzun ve düzgün bacaklarını yataktan sallandırıp ayağa kalktı. Yaklaş, önüme gel. Nazan bu emri de yerine getirdi. Adamın yüzünü görmeyi çok merak ediyordu fakat odanın karanlığında yüzünü seçmesi adeta imkansız gibiydi. Fakat tam önüne gelince adamın yüzünde koyu renk bir kumaştan yapılmış ince bir maske takılı olduğunu hayretle gördü. Ağzı, gözleri ve burun deliklerine rastlayan yerleri özel bir şekilde açıkta bırakılmıştı. Şimdi çıkar bakalım şu üstündeki ıvır zıvırı, çırılçıplak kal. Hiç itiraz etmiyordu Nazan. Adamın isteğini yerine getirdi. Mütecavüz zevkle karşısındaki kadını seyrediyordu. Hiç acele etmeyen, telaşsız, sakin bir hali vardı. Erişeceği zevkleri önceden bilip ona göre hareket eden bir adamın rahatlığı vardı üzerinde. Önce ellerini kaldırıp kadının saçlarını okşamaya başladı müşfik bir şekilde. Nazan soluk soluğa fakat biraz da hayret içindeydi. Saldırganı yine küstah ve kabaydı ama bu defa son derece yumuşak davranıyordu. Adamın elleri saçlarından omuzlarına, sonra da dolgun memelerine doğru kaydı. Meme uçlarını tutup hafifçe sıkarken Nazan da ilk zevk titremeleri başlamıştı bile. Elinde olmadan gözlerini kapattı. Heyecanı daha şimdiden başlamıştı. Mütecavüz, "Hadi, şimdi de beni soy bakalım," dedi. Nazan yine afallamıştı. Gözlerini aralayıp adama baktı. Çok garipti ama ne evlenmeden önce ne de evliliği sırasında beraber olduğu erkeğin bu tür bir isteğiyle karşılaşmıştı. Kış mevsiminde olmalarına rağmen adamın üzerinde koyu renk bir takım elbise ve ipek bir gömlek vardı. Nazan uzanıp önce adamın ceketini çıkardı. Şaşkın bir şekilde ceketi ne yapacağını bilemeden yere bıraktı. Alıp bir yere asmak, arzunun doruklarında dolaşırken aklına bile gelmemişti. Fakat aynı anda yanağında orta şiddetli bir tokat patladı. Mütecavüz aniden gürlemişti. Sersem karı, kaldır o ceketi yerden. Nazan ne olduğunu anlayamadı. Yüzüne inen tokat sanki yaşadığı sihirli havayı birden bozmuştu. Sıyrıldığını sandığı korku yine birden ruhunda serin bir ürperti yarattı. Fakat her zaman emir almaya alışmış bir kadın gibi eğilip yerden ceketi aldı. Bir askıya as ve dolabına kaldır. Nazan gardırobuna doğru yürümek istedi. Dur, bekle, şimdi de pantolonumu çıkar. Sanki aldığı kutsal bir emirdi. Önce kemerin tokasını çözüp fermuara indirdi. Sonra da kalçalarından tutup pantolonu aşağıya çekti. Acele etme, dedi mütecavüz. Önce ayakkabılarımı ve çoraplarımı çıkar. Nazan kısa bir an adamın bunları kendisine neden yaptırdığını düşündü. Acaba aşağılamak, küçük düşürmek, gururunu incitmek mi istiyordu? Ama neden? Buna ne gerek vardı? İkisi de birbirlerini yeterince tanımıyorlardı. Nazan'ın tek istediği adamın inanılmaz erkeklik gücü ve bunun kendisinde yarattığı doyum arzusuydu. Yoksa bu adam gerçekten bir ruh hastası mıydı? O an şartlar müsait olsa Nazan belki daha fazla düşünmek de isterdi ama aşağılanmasına rağmen içgüdüsel olarak tüm isteği bir an önce çiftleşmeye geçmekti. Önce adamın ayakkabılarını, sonra pantolonunu çıkardı. Titreyerek onları muntazam bir şekilde askıya koyup dolabına kaldırdı. Ayakkabılarını da yatağın ayak ucuna koydu. Adam hala heykel gibi kımıldamadan yatağın ucunda duruyordu. Sonra onun söylenmesine fırsat vermeden ipek gömleğinin düğmelerini birer birer açmaya başladı. Onu da çoraplarımla beraber çupufun üzerine koy, dedi. Sonra da donumu çıkar. Nazan bu emirleri de yerine getirmişti. Şimdi tam önüme gel. Genç kadın adamın önünde durdu. Bundan sonra alacağı emri bekliyordu. Kayıtsız ve şartsız her emri yerine getirmeyi istekli bir köle gibi. O esnada adamın sert ve iri ızgunun bacaklarına değdiğini hissetti. Zevkten bir kere daha titredi. Kısa bir duraklama olmuştu. Adamın sesi odanın sessizliğinde bir kere daha çınladı. Hadi, daha ne bekliyorsun aptal orospu? Ne istediğimi hala anlamadın mı? Anlamasını anlamıştı Nazan fakat en hoşlanmadığı şey oral seksti. Bundan her zaman tiksinirdi. Fakat adamın vahşi, hayvan pençelerine benzeyen elleri omuzlarına bastırınca çaresiz dizlerini kırıp adamın önüne çöktü. Gözlerini yumdu ve mütecavizin isteğini yerine getirmeye başladı. 2. Bölüm 1. Nazan aynaya yaklaşıp yüzünü biraz daha yakından inceledi. Sonra parmaklarının ucuyla yanaklarının elmacık kemikleri üzerinde yoğunlaşan allığını azıcık daha dağıttı. İşte şimdi olmuştu. Biraz geri çekilip makyajlı suratına bir daha baktı. Ruju, göz kapaklarına sürdüğü farı, kirpiklerini kalınlaştırıp gürleşmiş hissini veren rimeliyle mükemmeldi. Uzun zamandan beri ilk defa işine giderken bu kadar makyaj yapıyordu. Aynadaki aksine bakıp hafifçe gülümsedi. Mesai arkadaşları onu bu sabah bu kadar süslü ve çekici görünce mutlaka şaşıracaklardı. Boşandığından beri kendini ihmal etmiş, daha ciddi, daha muhafazakar giysiler seçmiş, kadınlığını ön plana çıkaran kıyafetleri giymekten kaçınmış, özellikle de hiç aşırı makyaj yapmamıştı. Birkaç istisnai hal haricinde. Ama bu sabah uzun süre komada kaldıktan sonra yeniden hayata dönmüş bir hastanın mutluluk ve huzurunu duyuyordu içinde. Ruhu kıpır kıpırdı. Tüm benliğini yaşama sevinci kaplamış, tatmin duygusunun inanılmaz hafifliğini bedeninin her zerresinde hisseder hale gelmişti. Aynaya bir daha baktı. Mükemmeldi, hatta kusursuz. O beğenmediği büyük ağzını bile şimdi küçük sivri burnunu hokka gibi görüyordu. Fakat asıl mükemmeliyet ruhundaydı. Kendini 10 yaş gençleşmiş gibi hissediyordu. Mütecavizin sihirli elleri vücuduna değmeye başladığından beri onda da bu inanılmaz değişim olmuştu. Buna inanıp kabullenmek imkansız gibi görünüyordu ama gerçek ortadaydı ve Nazan bunun henüz bir başlangıç olduğunu çok iyi biliyordu. Bu garip ilişkinin devam edeceğini de. Aynanın önünden ayrılmadan hülyalı görüntüsüne bakmaya devam ederken mütecavizin bundan sonraki ziyaretinin acaba ne zaman gerçekleşeceğini düşündü. Adam dün gece sabaha doğru odasından çıkarken yine geleceğini söylemişti. Ama tarih ve zaman vermemişti. Ayrılık anını içi ürpererek anımsadı genç kadın. Yalvarmış yakarmış, inleyerek kendisini fazla bekletmemesini rica etmişti ondan. Ama mütecavizi küstahtı. Onu her zamanki gibi horlamış, yine kaba davranmıştı. Hiçbir şey umurunda değildi artık Nazan'ın. Tek isteği onun yeniden gelmesiydi. Paltosunu sırtına geçirirken hafifçe titredi. Tekrar geleceğine emindi. Hiçbir erkek bu fırsatı elinin tersiyle itmezdi. Ona yalnız vücudunu vermiyor, bütün ruhuyla teslim oluyordu. Adamın da en az kendi kadar zevkin doruklarına tırmandığına şahit olmuştu. Evinden çıkıp arabasına bindi. Coşkuyla direksiyonun başına geçti. Yola koyulduğunda hafif hafif bir türkü mırıldanıyordu. Hayata yeniden doğmuş gibiydi. Neşeli, mutlu ve yaşam dolu. İçi kıpır kıpırdı. Tahmininde yanılmadı. İş yerinde herkes ona biraz şaşkınlıkla baktı. Bugüne kadar kimse onu bu kadar çekici ve makyajlı görmediğinden hayrete düşmüşlerdi. Erkek arkadaşları sanki büroya yeni biri gelmiş gibi dikkatle ve çaktırmamaya çalışarak yiyeceklermiş gibi arzuyla bakıyorlardı. Kadınların yüzlerinde de hissedilir bir gıpta ve kıskançlık belirtileri oluşmuştu. Hepsini hissediyordu Nazan ama hiç bozuntuya vermeden odasına doğru yürüdü. Gerçekte değişiklik yaptığı makyaj nedeniyle yüzünde değil, ruhunun derinliklerindeydi. Zira kendini şimdiye kadar hiç bu denli mesut hissetmemişti. Personelde bir merak uyandığının da farkındaydı. Az sonra odasına bir vesileyle gelen arkadaşları doğrudan sormasalar bile meraklarını yenemeyerek bugün bir yere davetli olup olmadığını, herhangi bir toplantıya iştirak edip etmeyeceğini filan sormaya başlamıştı. Bir ara odasına samimi sayılacak mesai arkadaşlarından Canan girdi. Yıllar önce şirkete hemen hemen aynı tarihlerde girdikleri iyi niyetli, dürüst ve içten bir kadındı. Her ne kadar Nazan kadar sivrilip yükselememişse de haset duymayan, kıskançlık bilmeyen nadir insanlardan biriydi. Hiç girizgaha gerek duymadan söylendi. Ayol Nazan, bugün ne kadar güzelsin. Az önce içeriye girerken seni tanıyamadım. Hayrola ne var? Bu ne değişiklik? Nazan mutlulukla sırıttı. Hiçbir şey yok Canancığım. Sadece biraz makyaj yaptım. Hepsi o kadar. Arkadaşı yadırgayarak onu süzdü. Numara yapma. Yemezler. Seni bilmez miyim? Bunca yıllık arkadaşız. Seni hiçbir sabah böyle görmedim. Bir numara var. Hadi anlat. Çıldırırım yoksa? Ayol içeride herkes senden konuşuyor. Erkeklerin ağzı sulandı vallahi. Nazan'ın içinin mutluluğu yüzüne de aksetmişti ama söyleyeceği bir şey olamazdı tabii. Gülümsemekle yetindi. Dedim ya, yok bir şey. Canım sadece biraz makyaj yapıp süslenmek istedi. Canan tatmin olmuşa benzemiyordu. Anlamlı bir şekilde arkadaşına bakmaya devam etti. Onun bir şeyler gizlediğini açıklamaktan çekindiğini hissetmişti. Yekten sordu. Yoksa biri mi var ha? Nazan elinde olmadan irkildi. Nasıl biri? Nasıl olacak ayol? Hayatına giren bir erkek yani. Biriyle mi tanıştın? Hoş bir adam mı? Ciddi mi? Nazan kızardığını hissetti. Hemen inkara kalkıştı. Yok yahu, yok öyle biri. Nereden çıkardın şimdi bunu? Canan evli, iki çocuk sahibi bir kadındı ve Nazan'dan da bir yaş büyüktü. Kısa boylu, hafif hafif balık etinde fiziki özelliklerini çoktan kaybetmiş fakat son derece güler yüzlü cana yakın biriydi. Nazan'ın inkarı karşısında sesini çıkarmadı pek, üstüne de varmadı. "Pekala," demekle yetindi. "Yok diyorsan yoktur, yanılmışım." Nazan derin bir soluk aldı. Aslında güvendiği bu arkadaşına her şeyi anlatmak, başına gelenlerden sonra hayatının nasıl değiştiğini, garip bir şekilde mutluluğu yakaladığını, erişilmez bir doyuma ulaştığını tüm çarpıklığıyla anlatmak isterdi. Lakin imkansızdı. Tanıdığı kadarıyla fazla dürüst ve kuralcı bir kadındı Canan. Bir mütecavizin hayatını değiştirdiğini ona açıklamanın mümkünü yoktu. Bu onun şekilci beyninin kabul edeceği bir vaka değildi. Kaldı ki çok sevdiği kardeşi Ayşe'ye dahi duygularını izah edemiyordu. Üstelik Canan bunu hiç anlamazdı. Zira serbest avukat olarak çalışan kocası Rıza Bey ile cinsel hayatlarının hiç de iyi yürümediğini kaç kere arkadaşının ağzından dinlemişti. Hatta iki ufak çocuklarına rağmen bir iki kere boşanmanın eşiğine kadar gelmişlerdi. Böyle birine yaşamındaki ani değişikliğin tanımadığı bir yabancının tecavüzüyle oluştuğunu nasıl açıklayabilirdi? Yalnız kaldığında işine kendini veremediğini hisseder gibi oldu. Sabahki canlılığı, mutluluğu, heyecanları gölgelenmişti sanki. Düşüncelere daldı. Bu durum daha ne kadar devam edebilirdi ki? Kendini zevkin doruklarına taşıyan, hiç tanımadığı duyguları tattıran mütecavizi günün birinde kendinden bıkacak ve yeni serüvenler arayacaktı. Bu erkeğin doğasıydı. Hele hele öyle bir adamın. Ömür boyu geceleri gizlice evine girip kendisini zevkin girdaplarına taşıyacak değildi ya. Tüm bu mutluluğu anlamsız ve sonu olmayan tehlikeli bir maceradan ibaretti. Sanki bir rüya, her an gerçek hayata dönmesinin kaçınılmaz olduğu bir düş. İçindeki karamsarlık daha arttı. Bunun tehlikeli bir oyun olduğunu kabul etmek zorundaydı. Ne var ki mantığı bu realiteyi bir türlü kabullenemiyordu. Seks onun yaşındaki pek çok kadın için bir fantaziden ibaretti. Hele evli kadınlar için. Bu durum pek çok evli kadın arkadaşının itiraflarıydı. Çoğu kaçınılmaz görev olarak kabulleniyorlardı yatakta geçirdikleri o anları. Erkeğin hayvani duygularını tatmin için katlandıkları azap dakikaları. Tatmin asla söz konusu olmuyordu. Bunu kendisi de yaşamıştı bizzat. Kocasıyla geçirdiği günler canlandı gözünde. Hayrettir, o günlerden bu yana dimağında hiçbir iz kalmamıştı. Cinsellikle ilgili hiçbir şey anımsamıyordu. Ot gibi bir hayat. Ya şimdi mütecavizi kendisini horluyor, kaba muamele ediyor, canını yakıyor ama bundan inanılmaz bir zevk alıyordu Nazan. Acaba ben mi anormalim diye düşündü ister istemez. Kadın ruhunun her zaman anlayışlı, müşfik, sokulgan ve kibar erkekler aradığına şartlanmıştı bunca yıldır. Belki de benliğinde kendisinin de çözemediği, asla anlamadığı böyle bir yan vardı. Ayrım sonu sayfa 54.